Ayrım 19.
Nasıl karışıklık çıkarılması gerektiğini konuştular önce. Franco'nun gerçekleştirdiği ayaklanma örnek olmalıydı. Britol şimdi para topluyordu. Alcazar'ı savunan Albay Moscardo'ya törenle som altından bir kılıç armağan edecekti. Britol asıl büyük tasarısını açtı Lucien'e. Silah ve Burgos'a uçak pilotları gönderilmesi, arada sürekli bağ kurulması, Barcelona'da çalışan casus şebekesinin bir ucu da Paris'teydi çünkü, filan. Ne zaman döneceksiniz diye sordu Britol. Henüz bilmiyorum. Britol kolundan tuttu onu. Benden gençsiniz. Fakat yaşımızla ölçemeyiz hayatı. Nefret nedir bunu siz de bilirsiniz. Neden İspanya'ya döneceksiniz sanki? Her şey burada halledilecek. Komplo mu hazırlıyorsunuz? Evet. Britol ona Haçlı birliklerini anlattı. Büyük bir görev düşecek size dedi. Babanız... Babamla ilişim yok benim. Anlıyorum. Babanız mecliste bir komisyonun başında şimdi. Benden çok şeyi saklıyorlar. Oysa siz öğrenebilirsiniz bunları. O zaman oyunumuzu, karşımızdakilerin durumunu bilerek oynarız. Tabii bu iş Madrid için dövüşmek kadar gösterişli değildir. Ama her şey vakti gelince yapılmalı. Lucien onayladı onun sözünü. Ayrılırken de şunu söyledi. Her şeyi neden göze aldığımı biliyor musunuz? Her neslin bir kaderi vardır. Tarihsel uğursuzluk denebilir buna. Ölüm, bizim için insan hücrelerinin yok olması, maddenin amaçsız dönüşmesi ya da öbür dünyaya geçiş değildir. Bireysel bir yaratılıştır ölüm. Britol, kızıl saçlı genç adama baktı. Kederli sesiyle cevap verdi. Siz haklısınız belki de. Ama ben insanın ölümsüzlüğüne olan inancımdan vazgeçemem. Bir oğlum öldü. Tessa, onun diplomatlıktan vazgeçtiğini, bu işi küçümsediğini öğrenince kıyamet koptu. Tepindi, ağzına geleni söyledi babası. Neredeyse kavga edeceklerdi. Lucien neden böyle davrandığını açıklamaya yanaşmıyordu. Bu yetmiyormuş gibi bir de para istedi. İspanya yavaş yavaş onun gözündeki pırıltısını kaybetti. Britol'ün sözünü ettiği komploda Lucien'e bir oyun gibi görünüyordu. Ortada ne planlanan bir şey vardı ne kesin bir tarih kararlaştırılmıştı. Her sorduğunda Britol daha beklemeliyiz cevabını veriyordu. Oysa öbür tarafta Jose'nin adamları Madrid kapılarına gelip dayanmışlardı. Lucien babasının bürosunda gördüğü bütün dosyaları elden geçiriyor, sonra da aldığı notları Britol'e veriyordu. Ama bu iş vaktinin çok azını dolduruyordu. Lucien evinin koridorlarında, Britol'ün bekleme salonunda ve sokakta yoğun bir sıkıntı yaşıyordu. Vakit öldürebilmek için bütün eğlencelere katılıyor, dans ediyor, yığınla saçmalığı göze alıyor ve kızlarla flört ediyordu. Büyük sanayici Montigny'nin kızı aşık olmuştu ona. Neşeli, hep gülen, kendi havasında bir kızdı Joseph'in. Lucien'in romantik görünüşü, İspanyol fanatizmi üzerine anlattığı hikayeler, modern bir toplantıda tam konuşurken birdenbire susup alaycı alaycı önüne bakışı, bütün bunlar kızı bağlamıştı ona. Tessa, oğlunun Montigny'nin kızıyla flört ettiğini öğrenince, Lucien'in ikinci konsolosluk görevini boşuna bırakacak kadar enayi olmadığını düşündü. Josephine, Lucien'in kendisine olan aşkını ne zaman söyleyeceğini merak ediyor, ona tenha pastanelerde, Bologna ormanında randevular veriyordu. Ama Lucien, kızın durumunu fark etmemiş görünüyordu. Sonunda Josephine dayanamayıp onun eline sarıldı. Aydınlık bir sonbahar günüydü. Bakır çalığı ve kırmızı renklerin oynaştığı bir yoldaydılar ikisi. Josephine olanca utangaçlığı ile ona dönmüştü. Lucien usulca elini çekti. Açık konuşalım dedi. Hoşuma gidiyorsunuz. Zenginsiniz üstelik. Ben kol saatimi rehin bıraktım. Ama size de elimi sürmeyeceğim. Ben neyim biliyor musunuz? Ben arkadaşım Jose gibi ölümle nişanlıyım ben. Bölüm 29. Tessa oğlunun artık Josephine'le buluşmadığını öğrenince şaşırdı. Bu serseri bir defacık olsun düzgün iş yapmayacak diye geçirdi içinden. O gün beklemediği bir darbe geldi. Roma Büyükelçisi'nin gönderdiği raporu okurken uyuklamaya başlamıştı ki Dönis girdi odasına. Sevindi Tessa. Kaç zamandır sevgili kızını görmemişti. Karısı Dönis'in rahatsız olduğunu, bugünlerde iyi görünmediğini söylemişti. Tessa meclisteki konuşmasını anlattığı geceden beri kızının kendisine karşı huysuzluk ettiğini fark ediyordu. Zaten politika yüzünden koca yaz mevsimi zehir olmuştu onlara. Karısı kaplıcalara gitmek istememiş. Lucien haber bile vermeden geri dönmüştü İspanya'dan. Ya dönüse ne buyrulur? Kız gerçekten hastaydı belki de. Yüzü gözü solmuş, gözlerinin altı çökmüştü. Ona sağlık durumunu soracaktı. Oysa Dönis babasına zaman bırakmadı. Ben gidiyorum. Artık ayrı yaşayacağım dedi. Hırsla ayağa fırladı Tessa. Metres mi oturacaksın diye bağırdı. Tek başıma oturacağım. Tessa kızına baktı şaşkınlıkla. Galiba gerçekten hastaydı bu kız. Kendini tutmaya, yumuşak ve alaycı görünmeye çalıştı. Bu kararın sebeplerini anlatmak istersin herhalde. Geçen geceki konuşmamızdan sonra bunu anlamalıydınız baba. Başka türlü yapamam. Sana bağlı yaşamak istemiyorum. Tessa patladı. Tabii ağabeyin gibi bir herifle metres oturmak işine geliyor. Anlamayacağını biliyordum. Seni affettirecek tek şey de bu galiba. Lucien'i hoş görmek imkansızdır. Çünkü o hayatını değiştirebilirdi. Sen her şeyi çok rahat yapıyorsun. Aynı rahatlıkla rüşvet alıyor, sahtekarları koruyorsun. İspanyolları da aynı rahatlıkla ezmeye kalkıyorsun. Şimdi bana hakaret ederken bile rahatsın. En iyisi sana hiçbir şey söylememek. Dur, nereye gidiyorsun? Kendi yerime, bir oda kiraladım. Annenden, yani benden aldığın parayla mı? Hayır, işe girdim, çalışıyorum. Ne alıyorsun değerli çalışmaların için? Ayda 800 frank. Tessa gülümsememek için kendini zor tuttu. Beceriksiz, seni okutmak için yaptığım masrafın karşılığında bunu yapıyorsun bana. Bekle. O şaşkınlığı içinde kızı bir çocuğu kavrar gibi yakalamıştı kolundan. Öfkesi yüreğindeki acıma duygusunu bastırmıştı. Sersem şey, bütün bunların hepsi sinir bozukluğundan geliyordu. Bu kızı evlendirmeli. Kaç defa söyledi bunu karısına. Yeter Dönis, git dinlen biraz, kendine gel. Basit bir nörosteni bu sendeki. Gençliğimde ben de böyle krizler atlattım. Dur. Dönis çıkmıştı oradan. Peşinden koşup dışarıda yetişti ona. Kızının avucuna para sıkıştırmak istedi. Çılgınsın sen. Al bunu. Rica ediyorum al. Hatırım için. Dönis parayı almadan gitmişti. Tessa odasına döndü, divana attı kendini ve ağlamaya başladı. Sonra kendisi de şaştı bu işe. Hiç ağlamamış mıydı bugüne kadar? Zavallı sersem kız. Ama uzun sürmez. Perişan olur. Ayda 800 frankla yaşanabilir mi hiç? Bir ay bile dayanamaz besbelli. Ve bir çift çorap için ilk önüne gelene teslim eder kendini. Ondan sonra da elden ele dolaşır. Bütün bunlar hep o kahrolası politika yüzünden. Kimin ne işine yaramış zaten politika? Bu bayağılık kokan evi terk edince Dönis kendisini rahatlamış hissetti. Arkadaşları tarafından insanlardan kaçar diye bellenip köstebek adı takılmış olan bu kız şimdi durmadan gülümsüyordu. Katlanmak zorunda kaldığı yoksulluk neşesini yok etmemişti. Büroda humurdanıp durmasıyla ün salmış olan veznedar Dönis'e seslenmek istediği vakit alaycı bir tonla kuşumuz diyordu. Elektriğin gündüzleri bile açık tutulduğu karanlık yazıhanede Dönis bir yandan İngiltere'den gelecek bilmem kaç ton antrasiti bildiren mektupları okuyor, bir yandan da gülümsüyordu hep. Bu gülümseyiş küçük bir otelin çatı katında kiralamış olduğu odasına döndüğü vakitte devam ediyordu. Otelin loş merdiveni küf ve ucuz pudra kokusuyla doluydu. Kirli duvar kaplamalarıyla örtülü ufak odada ancak bir tek yataklık yer vardı ama gene de bu oda güzel görünüyordu Dönis'e. Ve duvarda asıl duran rengi atmış ayna ilk olarak neşeyle dolu bir yüz yansıtmaktaydı. Dönis'in kararları yavaş yavaş olgunlaştı. İlk olarak Miko'yu tanıdığı o ilkbahar gecesinde kurtuluşunu hayal meyal sezmişti. Şimdi ise sonbahar yağmurları bütün gece boyunca çatı penceresini dövmekteydi. Ve Dönis'in kendi kendisinin şuuruna varıp bir karar verebilmesi için yaz olaylarının geçmesi, Miko ile uzun uzun konuşması ve inceden inceye düşünmesi gerekmişti. Ama vardığı kararın kesinliğini ve dönülmezliğini garip bir şekilde kırışmış alnından ve içten gelme gülümseyişinden anlamak mümkündü. Uzun bir aradan sonra bir akşam gene Miko'yu buldu ve ona sadelikle "Eylemden konuşalım." dedi. "Ben de bir şeyler yapmak istiyorum İspanyollar için. Akşamları boşum." Sebastopol bulvarında yürüyorlardı. Koyu bir sis kaplamıştı ortalığı. Paris sonbaharının ilk sisiydi bu.
Sokak fenerleri sarı bulutların arasında yüzüyor gibiydiler. Hiçbir şey seçilmediğinden yoldan geçenler sık sık birbirleriyle tozlaşıyorlardı. Kızarmış kestane, kadın parfümü ve yanık kokusu karışmaktaydı rutubetli havaya. Ve kırmızı harflerle yazılı kelimeler, Frigate, Tilöl, Flors, duman demetleri arasında bir an görünüp kayboluyorlardı. Telefon etmek istedim size. Telefonum yok artık, taşındım. Her şeyi anlayıp elini sıktı onun. Dönis gülmeye koyuldu. Reklam harfleri gibi parladı gözleri sisin içinde. Komiteye geldiler. Bütün ağızlarda bir tek at dolaşıyordu. Madrid. Savaş hayalleri gören gençler, kucağında bebekleriyle, ellerinde avuçlarında ne varsa hepsini Madridli annelere vermek için getirmiş kadınlar, boyacılar, garsonlar, öğrenciler, yabancılar, herkes hep bu adı tekrarlıyordu durmadan. Paris'in huzursuz ama daima uyanık bilinci, bir Madrid haritası ve Cumhuriyet'in renklerini taşıyan bir İspanyol bayrağıyla süslü bu iki daracık odaya dolmuştu. Birisi boğuntuyla mırıldanıyordu. Madrid kapılarına dayandılar. Sonra aynı kimse kendini teselli ediyordu. Püskürtülecekler ama. Ve insanlar paralarını, kollarının gücünü, hayatlarını sunuyordu. Dönis'in her akşam işten sonra komiteye gelmesi kararlaştırıldı. Kızın herkese sanki öteden beri böyle hitap edermişçesine, arkadaş deyişine bakarak gülümsedi Miko. Onu geri götürmek için çıktı. Kestane aldılar. Dönis bir yandan kestaneleri okşayarak üşümüş parmaklarını ısıtmaya çalışıyor, bir yandan da yeni hayatını anlatıyordu. Veznedar son derece ters bir adam. Gene sizin yüzünüzden kağıda mürekkep damlattım der durur ikide birde. Şefe gelince bir faşist, alçağın biri. Madrid'in çoktan düştüğü iddiasında. Geçenlerde beni sinemaya davet etti ve aylığımı artırabileceğini söyledi. Tabii istediğini yaparsam. Yoksa beni işten de attırabilirmiş. Ben de ona bir dostum olduğunu, bu dostumun son derece kıskanç ve üstelik de çok iyi bir nişancı olduğunu söyledim. Hemen yakamı bıraktı. Gülüyorlardı şimdi. Neşeliydiler. Mutluluğu el yardımıyla ilerlenebilen bu karanlık sisin içinde bulmuş gibiydiler. Sonra Miko birdenbire, yarından sonra gidiyorum dedi. Oraya mı? Bir baş hareketiyle evet dedi Miko. Döneceksiniz değil mi? Susuyordu. Biliyorum ki döneceksiniz. Cevap vermedi Miko. Sonsuz bir keder kaplamıştı içini. Niye her şey durmadan bu kadar kötüye dönüyordu sanki? Bugüne kadar sık sık görüşmüşler, uzun uzun konuşmuşlardı ama bir şey vardı asıl aralarında söylenmesi gereken, o söylenmemişti henüz. Ve şimdi de kalkıp gitmek gerekiyordu. Dönmenizi istiyorum Miko. Eski neşesine yeniden bürünerek cevap verdi Miko. Tabii döneceğim. Gelmiş olacağız ve ben de döneceğim. İşte o zaman otelin önündeydiler. Küçük kırmızı ışık güçlükle seziliyordu. Kapıda durdular. Sonra her zamanki gibi sadelikle ayrıldılar birbirlerinden. Ama Dönis ani bir dönüş Miko'ya koştu ve beceriksizce sarılıp yanağından öptü onu. Genç adam kendine geldiği zaman Dönis çoktan otele dalmıştı. Tek başına ve gülümseyerek uzun süre durdu kaldı orada. Yer yer ışık huzmeleriyle delinen sis dalgalanır gibiydi. Bölüm 30. Sen işçilerinin İspanya'ya giden arkadaşlarını kutlamak üzere toplandıkları akşam gazeteler Londra komitesindeki Sovyet temsilcisinin bildirisini yayımlamışlardı. Bu birkaç satırlık kısa telgraf bütün Paris işçilerini heyecanlandırmaya yetmişti. Sokaklarda, metroda, kahvelerde şimdi herkes artık İspanyollar yalnız değil diyordu. Miko ise kelimenin tam anlamıyla sevinçten uçmaktaydı. Gidişin verdiği neşeye bir başka sevinç, hayatına adamış olduğu fikrin zafere ulaştığını görmekten gelen sevinç eklenmişti ve yüreği çarparak konuştu. Uzun zaman bir rüya gibiydi bu. Saint Antoine Mahallesi'nin sans-culottelarına coşkunluğunu ilham eden Babeuf'un rüyası. Ölüme gitmeden önce yargıçlarına bizim devrimimiz ondan daha büyük ve daha güzel bir başka devrimin habercisidir demişti Babeuf. 48'de işçiler milli muhafızların kurşunları altında can verirken ya iş ya ölüm diye bağırıyorlardı. Sosyalizm onların gözünde müphem bir rüyadan, sihirli bir ekmekten, masal yapısı atölyelerden ibaretti. Ve babalar ölürken oğullarına sosyal devrim gelecek diyorlardı son söz yerine. Adını anmaktan bile kaçınıyor gibiydiler. Ve onların çocukları kaldırdı komün bayrağını. O günün Paris'i bugünün Madrid'inden farksızdı. En iyilerinden on binlercesini kurşuna dizdi Versaylılar. Ama kurşuna dizilmeyi bekleyen mapuslar gelecek diye aykırıyorlardı hapishanelerde. Bir rüyaydı, evet. Formiye grevcileri bu rüya için öldü. Bu rüya için can verdi Jaurès. Verdun, kazamatlarındaki, şampanya siperlerindeki askerlerin kafasında konuklayan hep bu rüyaydı. Ama bu rüya artık canlanıp bir vücuda büründü. Hiçbir şey örtemez bu gerçeği. Hiç kimse inkar edemez. Ve biz bugün ileride gerçekleşecek olan bir şey için değil, bugün gerçekleşmiş duran bir şey için savaşmaya gidiyoruz. Burum'la Viard'ın emri üzerine sınırı kapatmışlardı. Buna rağmen her gün Pireneleri yüzlerce gönüllü aşmaktaydı. Bunların kimisi ticari temsilci ya da gazeteci olarak trenle gidiyor, kimisi de dağ patikalarından yayan geçiyorlardı. Miko'yla birlikte 8 işçi daha vardı giden. Sınırı aşabilmek için gerekli kağıtları hazırdı. Miko, Voynuvel'ün özel muhabiriyle gidiyordu. Pierre ayarlamıştı bunu. Ayrıca 94 gönüllü de gizlice Katalonya'ya geçmek üzere Perpignan şehrine hareket ediyordu. Tren akşam 8'de kalkacaktı. Orsay yeraltı garında çocukları uğurlamak üzere bir alay arkadaş birikmişti. Birinci ve ikinci mevki vagonların önünde ise birkaç kişi gözükmekteydi. Bir iki yeni evli vardı gülüşen. Yaşlı bir adam kapağında çıplak kadın resminin boy gösterdiği bir dergi tutuyordu elinde. Vagonun kapısında bir bayan elinde demeti sinirli bir hareketle buruşturuyordu. Dünyanın dört bir bucağındaki otellerin rengarenk etiketleriyle süslü valizleri taşıyordu hamallar. Güneyde sonbahar sisleri içinde dinlenmeye giden Parisli hanımlar, tüccarlar, Cezayir'e dönen memurlardı bunlar. İspanya olaylarını konuşanlar da vardı aralarında. 3-4 gün içinde Madrid'i alırlar ve her şey eski sakin haline döner yine. Üçüncü mevki vagonların önünde ise her vakit rastlanmayan cinsten bir kalabalık göze çarpıyordu. Burada da kırmızı güller ve karanfiller vardı. Dumanların arasında küçük bayraklar gibi duruyorlardı. Giden gönüllülerin dostları, arkadaşları, anaları ve karıları hep oradaydılar. Alçak sesle söylenen aşk ve bağlılık sözleri, şarkılar, çığlıklar ve sevinçli bir uğultuyla kesiliyordu. Şimdi biraz zor alırlar Madrid'i. Kalabalığın içinde sıkışıp kalmıştı Dönis. Ancak memur arabalara diye bağırdığında birinci sıraya kayabildi ve Miko'yu kolundan yakalayarak fısıldadı. Bekleyeceğim. Bir düdük sesi çınladı ortalıkta ve rıhtımdaki bütün yumruklar havaya kalktı. Sıkılı yumruklar belirdi üçüncü mevki vagonların kapısında ve ne iğrençlik diye haykırdı birinci mevki vagonunun yanında duran bayan. Mendilini salladı Dönis. Sisin arasından doğru Miko'yu gördü. Hem de nasıl diye haykırmaktaydı. Gönüllülerden birinin yaşlı anası hıçkırıyordu ve bir savaş türküsünün yankılandığı tünelin içinde kırmızı ışıklar pırıldıyordu. Miko şu son günlerin faaliyetinden o derece yorulmuştu ki hemen uyudu. Uykusunun arasında tekerleklerin gürültüsü tartışmalara karışıyor, garadları çalkalanıyordu kulaklarında. Şafak vakti tren Narbon yakınlarındayken uyandı. Söğütlerle çevrili su birikintilerinin kıyısından geçiyorlardı. Hareketsiz suyun üzerinde çok alçaktan kuşlar uçuşmaktaydı. Sonra su güneş ışığı altında birdenbire pembeleşti. Ve Miko hiçbir şey düşünmeksizin sadece Dönis'i, onun ılık ellerini, son sözlerini anıyor ve bu anıyla yaşıyordu. Kederle değil, sınırsız bir huzurla doluydu içi. İşte deniz, dümdüz, sakin. Burada her şey, bağlar, güney güneşi ve balıkçıların ağları mutluluk için yaratılmış sanki. Ama bu mutluluğun yanı başında, şu dağların ardında savaş tütüyor. Trende herkes uyanmış ve kimi zaman mavileşip, kimi zaman bir tuğla kırmızısına bürünen bu dağlara dikmiş gözünü. Öte yanda kader bekliyor. Yumrukları havada bekleyen İspanyol sınır bekçileri Hande ise bomboş bir trenle karşılaştılar. İlk harabelerin gölgesinde çocuklar melankolik ve tasasız Riego marşını söylüyorlardı ıslıkla. 6 hafta sonra Paris Komünü taburundan Temen Miko, 100 kadar Fransızın başında Madrid yakınlarındaki yarı yarıya tahrip edilmiş küçük bir köyü savunmaktaydı. Şafak sökmeden 1 saat önce gelmişlerdi köye ve çevrelerinde Kastilya dağları taştan bir deniz gibiydi. Bu manzarayla şu insanlar arasında hiçbir benzerlik yoktu. Yüzleri neşeli, şakaları hareketli ve candandı. Bu aman vermez ve güzel toprakla, bu toprağın ciddi, ağırbaşlı ve gizliden gizliye tutkulu insanlarıyla bağdaşmalarına imkan yoktu. Şakacı ve hareket dolu bir şehrin, Paris'in çocuklarıydı onlar ve yabancı hissediyorlardı kendilerini burada. Sadece aynı davaya inanmışlık ve İspanyolların dostluğu hafifletiyordu huzursuzluklarını. Faşistler kısa bir topçu ateşinden sonra saat sabahın 7'sinde hücuma geçtiler. 4 mitralyözcü bir mermiyle öldürüldü. Miko ile arkadaşları bir tümseyin tepesine alelacele kazılmış ve yeterince derin olmayan siperlerin içerisine uzanmışlardı. Ve faşistlerin taşlık dağ yolları boyunca sürüklenerek ilerlediklerini görüyorlardı. Mitralyöz ateşiyle durdurdular düşmanı ama ilk dalganın ardından bir ikinci dalga geldi. El bombaları diye emretti Miko haykırarak. Bütün bir gün kadar uzun gelen birkaç dakika geçti ve hücum püskürtüldü. Miko'nun bir arkadaşı, tesviyeci Jantöl, öğleye doğru öldü. Çok acı çekiyor ve durmadan ona dersin ki diye mırıldanıyordu. Miko hiçbir şeyin farkında değildi. Akşama doğru Fransızların nöbetini bir İspanyol taburu aldı. 100 Fransızdan ancak 42'si sağ kalmıştı. Bunların 17'si de ambulansla sevk edildiler. Ateş yaktılar. Şişmiş ayaklarını ısıtıyor ve çorba pişiriyorlardı. Kederli bir ses yükseldi. Hiçbir şey yok ki içine koyacak. Genellikle yemek sırasında şakalaşırlar ya da şarkı söylerlerdi hep bir ağızdan. Ama bugün kazanılmış olan başarıya rağmen kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Tümseyin üzerinde taşların ve dikenli otların arasında nice dost bırakmışlardı. Hava soğuktu. Buz gibi bir rüzgar esiyordu. Üst başları pek de düzgün olmadığından hepsi büzülmek zorunda kalmışlardı. İçlerinden biri küfretmekteydi durmadan. Küfrederek teselli buluyor ve sakinleşiyordu sanki. Rüzgara, çorbaya, faşistlere, savaşa, sözün kısası her şeye öfkeleniyordu. Oturanlar bırakıp kaçmış olduğu için köy bomboştu. 2-3 evde ışık görünüyordu, o kadar. Yaşlı bir kadın karanlığın içinden bir hayalet gibi sıyrılarak ateşe yaklaştı. Siyah elbiseli ve başında siyah bir örtü taşıyan basit bir köylü kadındı bu. Miko'ya bir şeyler söyledi ama anlamadı genç adam. Birkaç kelimeden başka İspanyolca bilmiyordu. O zaman kadın bir jambon parçası getirip ye diye işaret etti.